Ayrım 25, sayfa 222. İblisi öldür, Timur Soykan. 15. bölüm. Necmiye Demir. Ne çığlığım var, ne saçlarımı yolacak ellerim. Gözüm televizyonda, kulağım kapının zilinde. Bir korkarım çalacak acı haber getirecek diye. Bir endişelenirim evlatlarım hala gelmediği için. Bir yanım bu her anı çile bekleyişi bitsin ister. Bir yanım korkar geçen her saniyeden. Yusuf Bey'in planladıkları gibi başardı mı acaba? İblisin adamı mı, rehinesi? Ne yapıyor şimdi o izbede? Diğer evladımızı alacak umudu var mı? Televizyonda yavaş yavaş unutuyorlar bizi. Haber ilk duyulduğunda kırmızı ışıklarla son dakika yazısı yanıp sönüyor, kalbimi sıkıştırıyordu. Yüzüne bir dünya boya sürmüş spiker kadın 10 dakikada bir "Şimdi olay yerindeki muhabirimize bağlanıyoruz." diyor. Kırmızı şerit içinde beyaz yazı olayı tekrar tekrar duyuruyordu. Orada heyecanlı çocuk her seferinde aynı şeyleri tekrarlayıp durdu. Sonra haberin heyecanı geçti. Bizim canımızı kemiren bekleyişten onlar sıkıldı. Sadece saat başı bültenlerde sakin sakin anlattı muhabir çocuk. Ben şaştım hayatın benim çilemi hiç önemsemeden devam etmesine. Reklamlar yine çıkıyor. Başka haberlerde başka felaketler anlatılıyordu. Birkaç dakika sonra ekrandaki mutlu insanlar gülüyordu. Spiker birden ekranda görünüp Ali Beyköy'deki rehine olayında bir son dakika gelişmesi için olay yerindeki muhabirimize bağlanıyoruz dedi. Kulaklarıma bir uğultu peydahlandı, gözlerim karardı. Bütün ev üzerime çöküyordu. Muhabir yine heyecanlanmış konuşuyordu. Odadan çıkan gelin bulanık bir gölge gibi koştu televizyonun başına. Her şey dönüyordu. Ellerimle yüzümü kapatıp durdurmaya, anlamaya çalıştım. Uğultunun içindeki sesleri nihayet ayırt etmeye yetti aklım. Operasyon yapıldığını, silah seslerinin geldiğini söylüyordu çocuk. Yusuf müdürün öldüğüne, yavrusu için şehit düştüğüne emin oldum. Kahır göğsüme saplandı, içimi parçaladı. Dünyam yıkılırken taş kesilmiştim. Ne çığlığım vardı ne de saçlarımı yolacak ellerim. Hazreti Yusuf'un kuyu azabıydı, karanlığa çöküyordum. Kulaklarımda gelinin içli ağlayışı yankılanıyordu. İlk kez yanıma oturdu, sarıldı. Gözlerimden ruhuma sığmayan azap taştı. Yüzümü omzuyla boynunun arasına bastırdı kızcağız. "Anam, biz ne günah işledik ki Allah bizi iblisle sınıyor," dedi. Kapalı gözlerimin önünden suratlar geçti. Bıyıksız beyaz sakalları göğsüne inen Muharrem Hoca'yı, Konya'da yurtta kalan çocukları, Şırnak'ta Yusuf müdürün dizginleyemediği kendilerine devletin celladı diyen sarkık bıyıklı polisleri, korucuları, soruşturma dosyasındaki ölü çocuk, kadın fotoğraflarını gördüm. Allah'ımdan af dilemeye utandım. Tövbe ya Rabbim. Bizi bağışlama Allah'ım. Cehennemine razıyım. Yalvarırım torunlarıma bizim günahlarımızın azabını yaşatma diye dua ettim. Muhabirin sözleri karman çormandı. Kulağımdan aklıma gitmiyordu. Gelin beni bırakıp ayağa fırladı. "Anne, ölen ya da yaralanan yok. Polisler geri çekildi," dedi diye bağırdı. Televizyonda soğuktan burnu kıpkırmızı çocuk pazarlıkların devam ettiğini anlatıyordu. Ben inanamadım. Yusuf müdür yaşıyor muydu bilemedim. Ne aklımın ne de hislerimin yetebildiği girdapta kendimi bırakmışım. Zamanı bile tartamıyordu yitik aklım. Onun için bilmiyorum ne kadar sonra, belki bir dakika, belki bir saat kapı çaldı, Meral çığlık attı. Kapıyı açtığında Fatih'i, torunumu gördüm. Koltuktan yere çöktüm. Avazım çıktığı kadar bağırmak istedim, sesim çıkmadı. Gelin de düşecekti. Oğlum tuttu. Birbirlerine sarıldılar kapının eşiğinde. Kucaklarına evlatlarını alıp ağladılar. Muhammed'i bırakamadı Meral. Benim evladım yanıma oturup sarıldı. Anne babam iyi, başardı. İblisin oğlu elinde, baskın yapmak istediler, püskürttü dedi. Sevinecek gücüm bile yoktu. Annesi Muhammed'i getirip bu koynuma koydu. Sarıldım yavruma. Yusuf'um, yiğit adamım, şehidin emaneti komiser başarmıştı. Allah'ım sen onlara güç ver, torunumu kurtaracak, canlarını koruyacak kuvvet bahşet ya Rabbim. 16. bölüm Levent Gündüz. Ölümün kıyısında cesaret. Uçsuz bucaksız Karadeniz kudurmuş, binlerce dikeniyle sivrilip sönen canavara benziyor. Kıyısındaki daracık yoldan ilerlerken arabayı, yolu, kayaları, her şeyi yutacak gibi. Küçük rampadan sonra ıslanmış, rengi turuncuya çalmış geniş kumsal görünüyor. İki yanı kayalık koyun ortasına kadar uzanıyor. Rüzgar dağıttı pusu, hava cam gibi berrak. Kara, gri manzarada ufuk çizgisi bile tertemiz. Çok severim bu karanlık ışığın gölgesiz keskinliğini. İşte geldim ya katil ya da ölü olarak çıkacağım ıssız sahile. Dikiz aynasında farları parlıyor düşmanın. Suyu kesilmeden önce bir derenin boşaldığı, sert zeminden ilerleyip denize olabildiğince yaklaşıyorum. Tekerlek kuma hafif batıyor. Aceleyle kimse kaçamayacak. Büyük dalgalar köpükler saçarak dövüyor ölü yosun kaplı kumsalı. Pusu atılamayacağı için seçtik Karadeniz'e açılan plajı. Sadece tek şerit, çukur dolu bu yol ulaşır buraya. Biri geldiğinde 2 kilometre uzaktan görürsün. Sahilin ardı çorak tepeler. Keskin nişancı mevziilense kendini zor gizler. Mertçe dövüşülebilecek bir meydan. Cip 50 metre uzakta durup selektör yaptı. Orada bekleyeceğini anlatıyor herhalde. Geri vitesi alıp 2 hareketle arabanın önünü onlara çeviriyorum. Dünyanın en haklı cinayetlerinden olacak onları öldürmek. Kontağı kapattığımda susuyor motor, radyo, klima. Dalgaların sesi büyüyor. Kıyıya vurup çakılları, kumları, kahverengi yosunları gürültülü nefesler gibi çekiyorlar. Muazzam ritim. Radyoyu yeniden açıyorum. Bir gelişme olursa hemen duymalıyım. Yine Cumhurbaşkanı konuşuyor. Şehitlik mertebesinin yüceliğinden bahsediyor. Ne mutlu şehit düşenlere. Peygamber Efendimizin komşusu olacaklar diyor. 100 tane korumayla gezen adam. Acaba burada ölsem bana da şehit diyecekler mi? Eminim öldürdüğüm iblisin adamları, şeyhin müritleri şehit olur, bizi de kimsesizler mezarlığına belediye gömer. Aklını dikkatini topla Levent. Kıs şu radyoyu, ciptekiler kapatmadı komutağı. Egzozundan duman saçıyor. Bir kapısı açılırsa hemen fırlayacağım dışarı. Gökteki kara bulutlar denizin koyu dalgalı grisi, beyaz köpükler siyah beyaz dünya. Asayiş şubedeyken bir cinayet olayına gelmiştim buraya. 1,5-2 yıl önce bu zamanlar bir pazar günüydü. Cinayet bürodaki artistlere destek için göndermişler, getir götür işlerini yaptırmışlardı. Aynı böyleydi hava. Tam şimdi park ettiğim yerdeki bordo şahinde, kanlar içinde kafasından vurulmuş bir kadın vardı. Katil sevgilisinin cesedini kumsalın sonundaki kayalıkta bulmuşlardı. Orada kendi kafasına sıkmıştı psikopat. Otomobilin yan camındaki buğuyu siliyorum, sarp kayalıkta dev dalgalar bembeyaz patlıyor. Korkuyorum, çok korkuyorum. Ölmekten mi yoksa çocuğu kurtaramamaktan mı daha çok korkuyorum bilmiyorum. Tetikli olmaktan, arkamı kollamaktan yoruldum. Evimde yatıp Kırmızı Mektebi izlemeyi özledim. Hayatta kalırsam yapabileceklerimin çokluğuna hayret ediyorum. Mesela Eda'nın karşısına çıkıp günlerdir hep onu düşündüğümü söyleyebilirim. Ölmek yanında nedir ki reddedilmenin utancı? Emniyet Müdürlüğü'nün kazulet binalarının tam ortasında durup teşkilata ana avrat düz gidebilirim. Bütün nefretimi kusabilirim. Atsınlar meslekten amına koyayım. Bilişim Şube Müdürü'ne kafa göz dalabilirim. Beyazı Haliç kıyısında gezdirebilirim. Eda'yı belki öpebilirim güzel dudaklarından. Belki evleniriz. Zeliha kızımız olur, sonra kardeşleri gelir. Sus korkak herif, şimdi mi sarılıyorsun hayata? Camlardaki buğuları silip ıslak ellerimle yapış yapış dudaklarımı temizliyorum. Bu pislikleri arkama takmış buraya gelirken Maslak'ta radyoda son dakika haberiyle belgesel yayını kesildi. Ali Beyköy'deki rehine olayında önemli gelişme olduğunu söyleyen spiker olay yerine bağlandı. Nefesimi tuttum, operasyon yapıldığından emindim. Frene asılıp arkadaki cipe kurşun yağdırmayı düşünürken muhabir silah sesleri geldiğini anlattı. Gözüm dönmüştü. Sağa yanaşmak için sinyal verip yavaşladım. Tam o sırada muhabir özel tim polislerinin binadan çıktığını söyledi. Emniyet şeridinde durduğumda cip arkama yanaştı, tabancayı elime almıştım. 5 dakika beklemeye karar verdim. 5 saat gibi zor geçti. Nihayet muhabir rehineyi kurtarma girişiminin başarılı olmadığını anlatıp yaralanan ya da ölen yok, zanlı ile müzakereler devam ediyor dedi. O sırada ihtiyardan WhatsApp mesajı geldi. Fareyi almayı denemişlerdi ama püskürtmüştü. Fatih'e babasının iyi olduğunu yazdım. Bizim plan direkten dönmüştü, yola koyuldum. İblisin malikanesinin önünden bilerek geçtim. Tam yuvasının önünde frene basıp sinyali de o tarafa verdim. Adresini bildiğimi gösterdim. Buraya gelmek üzereyken de Yusuf müdürün ikinci WhatsApp mesajı geldi. Başından beri biliyorduk aslında. Bu kavgada hiçbir kural, ahlak yok. Yusuf müdür öyle demese bile çocuğu kurtarabileceğimi gördüğüm an saldırmayı kafama koymuştu. İşte şimdi aklın bir, duyguların bin bir parça olduğu andayım. Bir yandan korku sokuluyor içime, bir yandan öfke fışkıracak sanki. En fenası o an ellerimin titremesinden, attığımı vuramamaktan duyduğum endişe. Yapma Levent. Çocukluğundan beri aldın bunun eğitimini, iyi nişancısın. Bu mesafeden rahat rahat indirirsin onları. Çocuğun yüzünü gördüğün an asıl tetiğe. Mesele ne kadar kalabalık olacakları. Kalabalık olurlarsa da çocuğu sağlama alıp mevzilenmenin yolunu düşün. Buradan sağ salim çıkarsam ilk Eda'ya gideceğim, bütün yaşadıklarımı bu anlarda bile onun aklımda olduğunu anlatacağım. Radyoda Cumhurbaşkanı'nın sesi nihayet sustu ve saat başı haberlerinin müziği başladı. Önce Cumhurbaşkanı'nın biraz önce şehitliğe düzdüğü övgüleri anlatıyor spiker. Babam öldüğünde de bakanlar, emniyet müdürleri, milletvekilleri tabutun başında böyle büyük laflar etmişti. Bir hafta geçmeden ölü evinde acımızla baş başa kalmıştık. Dedem de ninem de kedersiz bir gün geçirmedi. Hiç güldüklerini görmedim. Bir yıl sonra şehitler gününde gelen kaymakam ile polis müdürlerinin yüzüne bile bakmadı annem. 3. yıl beni de bırakıp gitmişti zaten. İkinci haberi Ali Beyköy'deki rehine olayında bekleyiş sürüyor diyerek giriyor spiker. Hala zanlı ve rehinenin kimliğinin açıklanmadığını anlatıyor. Canlı yayına bağlanan muhabir, İstanbul Emniyet Müdürü biraz önce buraya geldi diyor. Emniyet müdürünün sorulara yanıt vermediğini söylüyor. Uzun uzun sabahtan beri yaşananları tekrarlayarak reyting kazanma telaşında haber kanalı. Bir sonraki haber kar yağışı. Burada kar yağmıyor. Gökyüzünde kara bulutlar, denizde kara dalgalar gri olanları yutarak yaklaşıyor. Renault'un camları fena buğulandı. Yol bile adam gibi görünmüyor. Bütün camları açıyorum. Çok bunaldım. Daha fazla oturamayacağım. Dışarı çıkıyorum. Soğuk beni kendime getiriyor. Cipin sağ kapısından çıkıyor izbandut. Gözlerinin üzerimde olduğunu gösteriyor. Rüzgar, tuz, yosun kokan küçük damlaları yüzüme savuruyor. Denizin sesi, kokusu çok güzel. Artık çok az kaldı. Babamdan daha kısa mı yoksa uzun mu yaşayacağımı görmek için. Soğuktan titriyorum. Böyle nişan alamam, ısınmam lazım. Arabaya girip camları kapatıyorum. Köpekler de evde. Buradan sağ çıkamazsam, cesedimi de yok ederlerse, ekiplerin beni aramak için harabeye gitmesi günler sürer. Açlıktan ölür hayvanlar. Beyazın derisi üzerine çökmüş gözlerindeki bakış çok hüzünlüydü. Sağ çıkarsak bu badireden onu bırakmayacağım. Belki bahçeli bir ev tutarım, üçünü de alırım. Havlasalar sokaktakiler duyar da kurtarırlar mı acaba? Neden böyle dağılıyor aklım? Neden vasiyete kayıyor hep düşüncelerim? Cesaretimi toplayabilecek miyim silahlar çekildiği anda? Eda öldüğümü duyunca ne hisseder? Üzülür tabii. İnsan tanıdığı biri öldüğünde her zaman kederlenir. Çünkü kendini ölüme yakın hisseder. Sadece o kadar mı olur hisleri acaba, yoksa ağlar mı benim için? Tanımıyorum ki kızı. Belki o da benim gibidir, yalnızdır. Bir gün kırmızı mektebe birlikte gideriz. Kiremit rengi duvarlardaki desenleri saatlerce konuşmadan izleriz. Amına koyayım, aciz düşünceler, çıkın aklımdan. Korktuğum için mi yapıştı üzerime bu zavallılık? Kendime acıma hissi cesaretimi yutuyor, engel olamıyorum. Bundan kurtulmazsam başaramayacağım. Kovmaya çalıştığım bir ses aklımda her boşluk bulduğunda ne işin var ulan burada, ölmeye değer mi diye yırtık dondan fırlar gibi çıkıyor. Merve'nin koynunu, batakhanede sapına kadar gidilecek kumarın heyecanını, şişe biraları fısıldıyor. İşte böyledir. Tuzu kuru oldun, herkes kendini cesur zanneder. Hayatını tehlikeye atmamış veya ölüm üzerine gelmemişse aslında bilmezsin. Cesur musun, korkak mı? Yoksa ben de onca kavgaya dövüşe rağmen şimdiye kadar cesaretimle yüzleşmedim mi? Ulan öfke, en lazım olduğun anda neredesin amına koyayım? Çek kurtar beni bu yumuşak, ürkek düşüncelerden. Artık her an gelebilirler, cebimden mermiyi çıkarıyorum. Tutukluk yapmayacağını bilsem Namlı'ya onu süreceğim ama güvenilmez. Ne zamandır elimde oynaya oynaya eskittim. Tabancanın üst mekanizmayı çekiyorum, şarjörün yayı fişek yatağına itiyor mermiyi, cuk oturuyor. Çok severim bu sesi. İhtiyarın verdiği yedek silahın namlusuna da mermiyi sürüp montun iç cebine koyuyorum. Gerçi biliyorum, İlki tutukluk yaparsa diğerine davranmaya vakit bile kalmayacak. Bir tetik çekecek kadar kısa sürede ölecek miyiz, kalacak mıyız belli olacak. Gel de korkma anasını satayım. Tabancayı belime yerleştirirken sarı ışık birkaç kez parlıyor, selektör yapıyor cip. Refik paltosuna sarılarak iniyor arka kapıdan, bana doğru yürüyor. Kelini kapatmak için uzattığı kulak üstü saçları dikilip savruluyor kafasının üzerinde. Arabadan çıkıp birazdan öldüreceğim adamın yaklaşmasını seyrediyorum. Koyu yeşil beresini takıp kulaklarına, kaşlarının üzerine kadar indiriyor. Islak kumları savuruyor rüzgar, paltosu bacaklarına dolanıyor. Adımları yavaş, yanakları soğuktan kızarmış. Ellerini ovuşturup avuç içlerine dumanlı nefesini üflüyor. Birkaç adım ötede duruyor. Dalgaların gürültüsü, rüzgarın uğultusu içinde zor duyuluyor sesi. Birader, daha boktan bir buluşma yeri olmaz daha. Götümüz dondu. Kimsenin canı yanmasın diye uğraşırken zatürreden eşek cennetini boylayacağız diyor. Hakkını teslim etmeliyim, benden çok daha sakin, profesyonel. Şimdi anlıyorum bu adamın ezik, paspal görünüşü kendini gizlediği kamuflajı. Karizmatik mafya pozlarına girse bu kadar yaşamazdı. Patronuna bir tehdit olmadığını da böyle göstermiş olmalı. Kendini silikleştirerek risklerini azaltacak kadar zeki düşmanım. Artık daha korkutucu. Konuşmasındaki rahatlık ürkütüyor. 10 dakika sonra burada olacaklar. Tam saat 15:30'da. Yusuf müdüre haber ver, hazırlığı yapsın. Ben görüntülü arayacağım. Aynı anda çocuğu sana verip videoyu alacağız. O da patronun oğlunu bırakacak. Sonra herkes kendi yoluna. Onun kadar sakin görünmem mümkün değil. Sadece tamam diyorum. Gerildiğimi anladı, üzerime geliyor. Yahu komiser, sen donmuyor musun bu havada bu montla? Biliyorum birazdan savaşacağı düşmanını ölçüyor. Aklını seveyim, haddini bildiriyorum. Biraz önce adamını döverken çok ısındım ben. Soğuk koymuyor. Sırıtarak bakıyor ama kırışıklara gömülmüş küçük gözlerinde kaygılandığını gördüm. Eminim boyundan büyük işe kalkışmış, korkmuş bir acemi olduğumu görmek istemişti. Sen yine de dikkat et, hasta etme kendini diyerek sırtını dönüyor, uzaklaşırken bana bakmadan devam ediyor. 9 dakika kaldı, hemen haber ver, aksilik çıkmasın. Cipe kadar ağır ağır yürümesini seyrediyorum. Telaşlı olmadığımı, planımızın işlediğini sergiliyorum. Oysa kalbim boynumda daha önce farkına bile varmadığım bir damarda zonkluyor. Kolejde silahı ilk elime aldığımda eğitim komiseri söylemişti. Kötü nişancı olsan da çatışmayı kazanabilirsin. Ama korkak olursan kazanamayacağın kesindir. Vuramayacağını düşünürsen asla vuramazsın. Önce kendine inanacak, güveneceksin demişti. Onun sözlerini düşünürken ilk kez planlı saldıracağım bir vuruşmaya girdiğim fikri sızıyor aklıma. Öfkemle coşup ettiğim hiçbir kavgaya benzemeyecek, 8 dakika sonra yaşayacaklarım. Hiç tanımadığım korkak Levent ile karşılaşacağım belki, nişan bile alamadan öleceğim. Yusuf müdür telefonun ekranında düşmanından çok paniğiyle boğuşan acemi komiseri kahrolarak izleyecek. Benim yüzümden ölecek, torunu gidecek, Necmi ana kedere gömülecek. Kumlar çöküyor, dalgalar kabarıyor, bulutlar kapkara alçalıyor, korkularımdan mezarımı yapıyorlar. Martılar çığlıklarla felaketi çağırıyor. Bütün kötü hisler etimden parçalar koparıyor. Kara Renault tabut içine girmek istemiyorum. Soğuk terler boşalıyor omuzlarımdan. Heyecan hiç masum değil, kalbimi kemiriyor. Parmağımı bile oynatamayacağım. Mermiyi cebimden çıkarıp yumruğumda sıkıyorum. Uçurumdan sürüklenirken tutunacak bir dal umut. Zarifçe gösteriyor kendini, öfkemi müjdeliyor. Beklemek ölümden beter diye fısıldıyor. Dönüp dolaşıp geleceğin yer kan akan bir kavga. Korkuların dayanamaz hiddetine diyor. Derin, deniz kokan bir nefesle doğruluyor çukur kumsal, sönüyor dalgalar. Kara bulutlar çekiliyor, mezarımda diriliyorum. Arabaya giriyorum. Artık yerimizi tespit etmelerinin sakıncası yok. Plana çomak sokacaklar, yetişemez. Telefonla arıyorum Yusuf müdürü. Çalmıyor telefon, saniyeler uzuyor. Nihayet araba sesi. İkiletmeden açıyor yine. Yalnızlıktan parçalandığımı anlıyorum onu duyduğumda. Babam yerine koydum ihtiyarı. İçimdeki fırtınayı gizliyor sesim. Müdürüm 8 dakika sonra, tam saat 15.30'da görüntülü arayacaklar. Aynı planladığımız gibi. Beni izle telefon ekranında. Ben çocuğu almadan sakın rehineyi bırakma. Kendine kalkan et, çatış, teslim olma. Müdür benim cesaret rolümün arkasına gizlenmeyece kadar Mert Babacan sesiyle yüreğimi okuyor. Evladım, bizim için canını ortaya koyuyorsun. Ben azap çekiyorum, kıyamıyorum sana. Şimdi git oradan, lütfen git, hep evladımızsın. Saçmalıyor moruk, cevabını verdim. Korkumu eritti her sözü. Yusuf müdür Allah'a emanet diyor. İyi bak kendine diyerek güven veriyorum ona. Vedalaşmıyoruz birbirimize cesaret vermek için. Telefon kapanıyor. Son 6 dakika. 25. ayrımın sonu. Sayfa 231.